Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Çağıralım herkesi. Hep beraber konuşalım. Bugün benim de bir önerim var. Önerim geldi daha doğrusu sabah sabah. Düşündüm ne yapayım? Yani kendime mi saklamam lazım bu öneriyi? Sonra dedim ki ya niye insanlığı mahrum bırakıyorum? Çünkü birbirinden cin fikirler havada uçuşuyor şu günlerde. O zaman benim de söylemem lazım kardeşim. Şu astronot meselesine açtronot diye bir öneriyle gelmek istiyorum ben de. Çünkü bu hani uzaya çıkar çıkmaz çok fazla bilmiyorum ama en azından bu ülkede ayakları yere basan insanları tanımlamak için bence sağlam bir kavram. Sonuçta bugün yayın boyunca konuşacağız. Uluslararası ilişkiler düzeyinde çok ciddi kopuklukların ve çok ciddi krizlerin kapıda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ve bu dönem içinde biz her ne kadar iç gündeme kilitlenmeye çalışsak da çalışsalar da bütün Türkiye'yi, bütün insanlığı iktidarın elinde artık böyle bir koz yok. Ve saçmalama düzeyi giderek daha da artıyor. Farklı yerlere geliyor. Bu şunu gösteriyor tabii. Bundan sonra söylenebilecek şeylerin gerçekten bir limiti yok. Her şey söylenebilir. Mahir Ünal çıkıyor mesela. İşte bizden önce bardak yoktu diyor. Erdoğan İzmir'e suyu biz getirdik diyor. İzmir'e suyu biz getirdik. Ne zaman getirdiği konusunda... Yani ona sorarsanız mesela bunların tamamı belediyecilik hizmeti aslında. Kendisinin de kökeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu için ısrarla hatta şöyle bir hikaye hatırlıyorum. Daha önce burada da paylaşmıştım. AKP'liler bir dönem partinin ilk dönemlerinde bunu çok yaymaya çalışırlardı. Erdoğan bereketiyle geldi diye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İstanbul'un uzun süreli bir yağmursuzluk dönemini Erdoğan'ın gelişiyle tamamladığını anlatıyorlardı herkese. Ve bereketiyle geldi deniyordu. Böyle bakarsanız İzmir'de bugüne kadar hani kıyısından köşesinden belediye meclisine bulaşmışlıkları az ama buna rağmen İzmir'e suyu biz getirdik diyor. Su gelince o suyu içmek için bardak lazım ya da hani insanlıktan çıkacaksanız yalaktan içeceksiniz suyu. Şükür öyle bir durumumuz yok. Mahir Ünal da diyor ki bunun üzerine durur mu o da yapıştırıyor hemen. Ya biz de diyor bardağı bulduk. Biz dediğin zaten berabersiniz. Keşke suyu bulurken birbirinize haber verseydiniz. Şimdi bunu içmesi zor olur. En azından böyle anlatırsınız diye. Bu işin dalgasının geçileceği başka bir yön. Geçeriz. Çünkü her zaman bu cehaletin vurgulanması lazım. Bizi bugün yöneten büyük bir cehalet. Bunu unutmayın. Her yerde de söyleyin. Büyük bir cehaletin elinde debeleniyor Türkiye. Gerçekten ekonomiden anlamadan ekonomi yönetmeye kalkan ve çuvallayan insanlar var. Bizim bugün asıl konuşacağımız hikaye buradaki hani sadece bir ses benzeşimi olsun diye kullandığımız açlık kelimesi astronotun içindeki. İnsanların Türkiye'de gelir düzeylerinin iyice yavaşlaması bir yana Türkiye'de açlık sorunu çok ciddi bir şekilde yayılıyor, yaygınlaşıyor. Sizler fark ediyor musunuz bilmiyorum ama bakın şöyle bir durum var artık ortalıkta. En azından böyle kısa süreli girip market alışverişinizi yapıp çıkacağınız alışveriş merkezlerinin içinde dilenciler var artık fark ediyor musunuz? Ya rastladınız mı bilmiyorum. Ben çok sık rastlamaya başladım. Ne zaman market alışverişi için bir yere girsem artık o yapıların içinde dilenciler var. Bir şekilde içeri girmiş çocuklar, kadınlar, erkekler bir şey istiyorlar. Ne istediklerinin çok önemi yok. Mesela son olarak benim rastladığım abi bana bir şey alır mısın? Ne alayım sana diye sordum. Ne olursa dedi. Çünkü çocuk açtı ya bayağı bildiğiniz açtı. Hani bu sağdan soldan dilenip para toplayalım ondan sonra onu bir yerlerde biriktirelim grubundan falan değil. Gerçekten aç insanlar. Ve aç insanın yaratacağı tehdidin bugünkü irade iktidar iradesi. Emin olun farkında değil. Aç insanın yaratacağı tehdidi bilmiyor. Onlar zannediyorlar ki tek bir talimatla oluşturdukları troll gücüyle bu açlık kavramı da toplum içinde baskılanabilir. Emin olun böyle bir şey yok. Açlık giderek çok daha büyük bir tehdit halini alıyor. Ve dün hani ben tartışmasını gece işim çok olduğu için gece ancak izleyebildim. Ya simide zam geldi gelmedi tartışmasının içinde İstanbul'da 2,5 liradan simit satılmaya başlanmış. 2,5 lira. Mahir Ünal'a biri söylerse Erdoğan iktidarı taşıyan çay simit hesabında çay bardakla içiliyordu. Ve o zaman yapılan çay simit hesabının içinde Erdoğan 4 kişilik bir ailenin 3. çocuğu daha tavsiye etmiyordu insanlara. Sonra bol keseden sallamaya başladığında akıl etti onu. 2 çocuklu bir ailenin 4 kişilik bir çekirdek ailenin masrafını hesaplarken her öğün sadece bir bardak çay ve bir simit üzerinden yapıyordu. İktidara 3 Kasım 2002 seçimlerinde böyle getirdi AKP'yi bu ülkede yaşayanlar. Ve o bardak, o gün çay içilen bardak bugün artık simitin altında kalmış durumda. Böyle hesaplayacak olursanız bugünün asgari ücretini falan bir kenara koyun. Bugünün işsizlik rakamlarını bir kenara koyun. Ulan nasıl oluyor 300 bin kişi azalmış? Dün sabah sordum ya, öldü o zaman bu 300 bin kişi. Başka izahı yok kardeşim. Bir ekonomist olarak söylüyorum bunu. Başka bir izahı yok. O 300 bin kişinin ölmüş olması gerekiyor. İşsizlik bir yandan bu hale gelmiş. 12.9 diye açıklamak zorundasın. En azından bu kadarını söylüyorsun. %15'lik bir enflasyondan bahsediyorsun. Ama bunun içinde tutup saçma sapan zevzekçe kahramanlık hikayeleri anlatmaktan da geri kalmıyorsun. Dedim ya yayının başında, bizim önümüzde çok ama çok ciddi uluslararası sıkıntıların olacağı, yaşanacağı bir dönem başlıyor şimdi. Eli kulağında değil artık. Kulak bizde, elimiz de bizde. Kulağı da eli de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Murat Yetkin'in kendi sayfasında yazdığı bir yazıdan insanlar haberdar oldu. Ama bugün herkes kendi haberiymiş gibi sağda solda kullanıp duruyor. Amerikalı senatörler, yeni seçilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a bir mektup yazarak, Amerika'da bir grup senatörün, Türkiye'nin giderek otoriterleştiğini, basın özgürlüğünün gerilemeye başlamasıyla birlikte halk içinde ciddi bir sıkıntı oluştuğunu belirterek, Joe Biden'ın yeni iktidar döneminde, yeni Amerikan başkanlık döneminde Türkiye üzerinde bir baskı kurmasını istedikleri ifade ediliyor. Bakın, iki gündür iktidar temsilcileri buna sessiz, ağızlarını açmıyorlar. Saçma sapan abuksu Ömer Çelik çıkıyor mesela, bir açıklama yapıyor. Evlere şenlik, ne dediğini kendi de bilmiyor, hiçbir fikri yok. Saçma sapan. Bülent Turan çıkıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli grup başkan vekili. Neresinden tutacağını bilmediği için gündemi, o mesela Trakya Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi dekanı olacak Alçak'la ilgili konuşabiliyor sadece. Haklısınız diyor, yani soruşturma başlatılmış zaten. O onu topluyor. Biz çarşamba akşamlarını ülke olarak iple çekiyoruz. Hayır, eskisi gibi öyle hani seyredeceğimiz, evlere kapanıp izleyeceğimiz bir dizi olduğu için falan değil. Özel bir işimiz de yok. Sadece bu ülkenin Sağlık Bakanı pandemi, Ulusal Pandemi Bilim Kurulu toplantısından sonra kameraların karşısına geçip açıklama yapacağı için. Yalana çok alıştık biz bu konuda. Vaka sayıları saklandı. Sonra artık öyle bir yere geldi ki Dünya Sağlık Örgütü şunu söyledi. Seni ciddiye almıyorum kardeşim. O kadar sallıyorsun ki dünyanın rakamlarını etkilemeye başladın. Bunun üzerine biz bir günde yüzsüzce, son derece yüzsüzce şöyle bir düzleme geçtik. Tamam, açıklayalım. Ama bunu lanet eder gibi. Tamam ulan, açıklayalım, ne sadece al açıkladık. O vaka sayılarıyla birlikte biz çarşamba akşamları şunu duymaya başladık. Ya düşüyor. Düşüyor kardeşim, tamam, çok güzel. Tedbirlerin alınarak devamına ihtiyaç var. Ama çıkıp ülkeyi tek başına yöneten kişi saçma sapan bir tavırla, yine çok anlarmış gibi şunu söyledi mesela. 15 Mart'ta normalleşme. Biz de bu yayında sorduk. Ne oldu ki normalleşme? Ne gördünüz? Dünya üzerinde aşı konusunda başarıya ulaşabilmiş şu dakika itibariyle bir tane ülke var. En nefret ettiğiniz ama işinize geldiği zaman madalyasını taşımaktan gurur duyduğunuz İsrail. 9 milyonluk nüfusunun içinde adamlar nüfusun 3'te 1'ini, 3 milyon kişiyi aşıladılar. Bu arada o 3 milyon kişinin 2 milyon kişisine ikinci doz da çakıldı. Yani adam sürü bağışıklığını başarmak üzere. Gerçekten başarmak üzere. Biz elimizdeki aşının ne kadar olduğunu bilmiyoruz şu anda. Bilmiyoruz. Bakın, bugün sağlık çalışanlarına yapılan ilk dozdan sonra belirlenen o tıbbi aralığın ardından ikinci dozun yapılmaya başlanacağı gün. Bugün aşının olup olmadığını bilmiyoruz. Duk. Ben dün gece öyle bir cümle duydum ki inanın bütün içim kabardı. Gerçekten içim kabardı. Bir insan bunu nasıl söyleyebilir utanmadan diye düşündüm. Çünkü muhabir arkadaşlarımdan bir tanesinin sorusu üzerine Sağlık Bakanı aşılama hızının düştüğü eleştirilerini şöyle yanıtladı. Doğru, ama bizim aşılayacak kadromuz var. Yeter ki aşı olsun. Ülke olarak hep birlikte aşı bulmak zorundayız. Sanki bunu yapmak zorunda olan Sağlık Bakanı değilmiş gibi gönül rahatlığıyla söylüyor. Niye? Sağlık Bakanı etrafına baktığı zaman muhtemelen şunu düşünüyor. Ulan alemin aptalı bir tek ben miyim? Herkes sallayıp duruyor, ben de sallarım. Ben de sallarım kardeşim. Bana ne? Kim bulacaksa bulsun aşıyı. Bu ülkenin sağlık bakanı yeter ki iş ki aşı olsun dedi ya. Ben mi bulacağım onu? 11 Aralık günü yaptığınız açıklamada, 11 Aralık öncesi yaptığınız açıklamada ülkeye 11 Aralık'tan itibaren kademeli olarak Ocak sonuna kadar 50 milyon aşının gireceğini ben mi söyledim? Nerede o aşılar? Olmayacaktı ki. Ertesi sabah burada yayında konuştuk. Olmayacaktı kardeşim. Yalan söylüyordunuz. Çok belliydi. Ama işin şöyle bir sıkıntılı durumu var arkadaşlar. Bunlar gündemin bu kadar aptal bir hale gelmesi artık kimseyi inandırmıyor. Niye? Ya açlık böyle bir şeydir. Karnın açsa sana anlatılanı anlamazsın. Karnı aç bir öğrencinin okulda dersini anlama şansı yoktur. Karnı aç bir insanın işinde verimli olma şansı yoktur. Karnı aç bir sporcu yapacağı ne yapacaksa müsabakada gireceği müsabakada başarılı falan olamaz. Açlık böyle bir şeydir. Ve Türkiye'nin koskoca ülkenin açlıkla terbiye edildiği bir dönemde yalanın bini bir para havada uçuşuyor şu anda. Saçma sapan bir uzay anlatımı çıktı. Ve deniyor ki insanlara hani biz uzaya çıkacak her boku becerdik. 2 milyar lirayla yaptık bak bunu. 2 milyar lirayla. Happy topu bu kadar. Süre de 2 yıl. Ne alacak ya? Şimdiden yavaş yavaş herkes birbirini bir omuzlamaya başlar. En son kaç kişi çıkıyorsak ona göre sonuncuyu atarız. Artık o uzaya mı çıkar? Geri düştükten sonra yerde pert mi olur bilemeyiz ama en azından denemiş oluruz. Bu ülkede uzay çalışmaları bu kadar hani küçümsenerek yapılmaya çalışılırken bir tarafıyla da insanlara deniyor ki hedefimiz çok büyük. Büyük hikayeler anlatılıyor. Mesela Yunanistan devlet başkanı tehdit ediliyor. Deniyor ki akıllı ol, çılgın Türkleri unutma. Sebep? S-400'lerle ilgili durum. Çünkü Girit modelinden bahsedilirken bir anda bayram değil, seyran değil, yarı savunma bakanı, yarı genelkurmay başkanı olarak çalışan Hulusi Akar'ın bir anda ortaya getirdiği bir tartışmayla Girit modelinde S-400 formülü diye bir şey çıkıyor. Neden? Çünkü Yunanistan'ın sadece tatbikatlar döneminde kullandığı S-400'leri var ama tatbikatlarda kullanıyor. Dolayısıyla Amerika ile sıkıntın olmuyor. İyi de güzel kardeşim, biz dün sevgili Utku Çakır Özer'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma son derece önemli. Rakama büründürülmesi son derece önemli çünkü. Türkiye S-400'ler için harcadığı 18 milyar lirayı çöpe attı o zaman. Bizim ne işimize yarayacak? Tatbikatta kullanacağız. Yani dosta güven, düşmana gülme sanatı. Ağzıyla mı güler artık ne yapar bilmiyorum. Var bizde bunlardan. Kullanmıyoruz. Sağa sola sıkıyoruz tatbikatlarda. 18 milyar dolar elinin arttığı sana son olur. Niye ödedik o zaman o parayı? Bugün sabah yayınla ilgili gelen maillerin, izleyici maillerinden bir tanesinde sevgili Orkun Ali şöyle bir şeyden bahsediyor. Ya gözden kaçırılan bir durum var diyor Ünsal Bey. Gözden bir şey kaçırılıyor. Evet, anlatılan bir 18 milyar dolar var. 18 milyar lira var S-400'lere ödenen para. Ama biz özellikle Andrei Karlov'un Rus Büyükelçi hatırlıyor musunuz? Ankara'da suikaste kurban giden. Onunla düşürülen Rus jetinin hala parasını ödüyoruz. Ama bunu yaparken insanlar şunu gözden kaçırıyorlar. Ya biz Rus vatandaşlarından 20 dolarlık vize parasını almıyoruz. Ve çok kaba bir hesapla 600 milyon dolara yakın para da buradan kaybettik biz. Nereden biliyoruz? Rusya alıyor çünkü. Rusya Türk vatandaşlarından çatır çatır eşek gibi alıyor o parayı. Biz niye almıyoruz? 6 milyon Rus turist ortalama. 5 senedir almıyoruz biz bu parayı diyor. Böyle baktığın zaman bizim zararımız ne kadara çıkıyor? Kabaca 22-23 milyar liradan bahsediyoruz. Yani 3 milyar dolardan. Bunun üzerine bir şey daha ekleyelim. Hani biz bol keseden sallamaya alışkınız ya. Astronotuz hepimiz. Ama ona rağmen dara ambarının içinde müthiş uzay rüyaları falan görüyoruz. Ankara'da sadece Büyükşehir'in eski belediye başkanı 25 sene bu ülkede tek çöp yapmadan parayı çarçur etmiş. Hırsız Melih Gökçek diyor yani Bülent Arınç. O Melih Gökçek'in 750 milyon dolar gömdüğü bir Anka Park var. 750 milyon dolar. Yani Rus turistlerden 5 yıl boyunca almadığımız vize parasından daha fazla. Kabaca, çok kabaca bir hesapla aşağı yukarı 5 milyar lira da oradan gömülmüş durumda. Etti mi sana 27-28 milyar lira? Yani 4 milyar dolara çıktık hep beraber. Bu para gitti. Niye yaptık biz bunu? Niye? Sadece zeybeklik için. Sadece zeybeklik için. Peki bir işimize yaradı mı? Yaramadı. Bizim açlığımızın gerekçesi sadece bunlar değil ki. Biz ekonomiden zerre kadar anlamayan, hayattaki tek vasfı Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak olan bir insan yüzünden Türkiye'nin 128 milyar dolarını gömdük. Gözümüzün önünde bağıra bağıra gitti. Bağıra bağıra gitti para. Saçma sapan, televizyonda yorumcu olsa ikinci hafta ekrana o televizyonun genel yayın yönetmeni tarafından çıkartılmayacak zekada bir insan tarafından bu ülkenin 128 milyar doları gömüldü gitti. Onu Türk lirasına hiç çevirmeyelim. Aman diyeyim. Akıllara seza bir paradan bahsediyoruz çünkü. E hal böyleyken birileri çıkıp şimdi diyor ki biz çılgın Türkleri unutmayın. Ay'a çıkacağız şimdi de. Neyle çıkacağım? Neyle yapacaksın? Yani gerçekten merak ediyorum. Dün de söyledim ya çünkü benim çok desteklediğim bir proje. Keşke yapabilsek. Keşke bunu becerebilsek hep beraber. Ama bu ülke bir yandan önümüzdeki kısa vadede çok ciddi yaşanacak uluslararası krizlere gebe bir gündemin içinde saçma sapan yalanlarla boğuşuyor. Acayip yalanlar hem de bunlar. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor zaten. Ama her şeyden önce bizim yaşamsal sorunlarımız var. Nedir o yaşamsal sorunlarımız? Bir, yaşam. Kalanına ihtiyacınız var mı? Aç, ülke aç. Daha önemlisi, sadece bizi ilgilendiren değil, bütün küresel gündemi bağlamış durumda olan COVID-19 salgınına ilişkin şu küresel pandemiyle ilgili olarak biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aşımız yok ya. Yok kardeşim, yok. Hani hem aşımız yok derken gerçekten yiyecek yemek anlamında söylemiyorum, hem de aşı anlamında söylemiyorum. Yok. Ve bu ülkenin Sağlık Bakanı çıkıp utanmadan, arlanmadan, yüzü hiç kızarmadan söylüyor bunu. Aşı olsa biz yaparız diyor. Aşı olsa ben de yaparım. Vallahi, vallahi billahi yaparım bak. Gerizekalı değilim, hani 3., 4. denemede öğrenirim. Ama aşı yok diyorsun. Evet, ben de onu anlatıyorum. Aşı nerede? Sırf bunlar konuşulmasın diye ülkede suni gündem yaratılıyor. Astronota Türkçe karşılık bulalım. Sebep? Ne yapacağız? Yani Elon Musk'la beraber ortak bir proje yapıp uzaya birini mi yollayacağız? Adıyla hitap ederiz ya. Sabahattin deriz mesela ona. Ciddi söylüyorum. Mükerrem deriz. Bir yandan hani anlatılıyor ya, partinin sözcüsü konuşurken ya atıp tutma da limit yok bu arkadaşlarda. Önce bir şey çıkartıyorlar içinden. Diyorlar ki mesela Göktürk diyelim. Evet, Göktürk diyelim. Lan o erkek ismi. E ne yapalım? E kadınları küstüreceğiz. Kadınları küstürecek misin? Senin hayatında yok ki kadın. Hatta bir bayan bile diye ifade kullanıyorsun. Hatta bir bayan bile içlerinde anlam ifade eden tek kelime var. Bir. Kalanı tamamen hakaret. Hepsi. E sen böyle bahsediyorsun. Sadece derdimiz bizim astronota Türkçe karşılık bulmak mı? Kimlerle yapacaksın o çalışmaları? Dün sabah sordum. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri. Türkiye'nin en parlak zihinli, dimağlı gençleri. Çocuklara terörist dedin. Onlarla mı yapacaksın? Ben seninle çalışacaklarını hiç zannetmiyorum. Çok ciddi söylüyorum. Seninle çalışacaklarını kesinlikle düşünmüyorum ben. Aklı olan yapmaz böyle bir şey. Çünkü ne zaman terörist olacağın belli değil. Ağzından böyle bir anda hop diye kaçtığında bu ülkede domates, patates satan adam terörist oldu ya. Bir anda pazarcı terörist oldu. E o çocuklar için yarın ne olacakları belli mi? Aptal değil ki bu çocuklar. Demin dedim ya, bu çocuklar aptal değil. Biliyorlar. İsmiyle hitap ederiz biz astronota. Salla onu. Gerçekten bizim o çalışmaların içinde hani bir kurumsal kimlik oluşturmamıza daha çok var, uzun yıllar var. Onu o zaman da hallederiz. Ona adını söyleriz. Sabahattin, hatta bir süre sonra toplum kaynaşır. Sabo deriz biz ona aramızda. Vallahi ve Sabo alınmaz bundan. Bizim halletmemiz gereken çok daha önemli sorunlar var. Yaşamsal sorunlarımız, yaşam gibi. Nasıl yaşayacağını bilmiyor bu ülkede insanlar. Ve artık yalan bu ülkede insanların karnını doyurmuyor. Üstelik sadece hani AKP dışında %50'ye o ait olan insanlara değil, hiç kimseye vermiyor. Çünkü açlık onlara da yayılmış durumda. Ve bir süre sonra bu yalanlara devam edebilmek mümkün olmayacak. Hatta şu anda da olmuyor zaten. Söylüyorsunuz, artık insanlar gülüyor ya. Ama bu gülme bir süre sonra şunu da getirecek beraberinde. Hiç kimse sizi ciddiye almıyor. Televizyonda yaptığınız konuşmaları sallayan yok. İktidarınızın küçük ortağı konuşuyor. İnsanlar bayağı stand-up gibi izliyor artık. Bakalım ne saçmalayacak diye. Çıkıyor, bağırıyor, çağırıyor falan. Sallayan yok. İktidarın sözcüleri var. Hem mecliste hem parti sözcüleri. Konuştukça insanlar sadece şuna bakıyor. Niye yapıyorlar acaba böyle bir şeyi ya? Neden yani? Kimin ne işine yarar bu? Bu amcalar çıkıyor bir şey anlatıyor sürekli. Ve bir yandan da herkes birbirine hakaret ediyor Türkiye'de. Ondan sonra da diyorsun ki sen 83 milyonu kucaklayacağım. Beni kucaklama. Bak tekrar söylüyorum, beni kucaklama kardeşim, benden uzak dur. Çünkü attığın bu yalanlarla ben kucaklanmak falan istemiyorum. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Ekonomiden anlamadan ekonomi yönetiyorsun. Siyasetten zerre kadar anlamıyorsun. Siyaset yönetiyorsun. Herkese terörist diyorsun. Hepimizi aşağılıyorsun. Sabah 8, akşam 9. Ondan sonra diyorsun ki gel sarılacağım. Beni kucaklama. Benden uzak dur ya. Benden uzak dur. Benim için yapabileceğin en iyi şey asla demokrasi dışı bir kelime, bir cümle olmayan bu iktidardan ayrılmam. Bu kadar basit. Bu kadar basit. İktidarda ben seni istemiyorum. Bu benim hakkım. Demokrasi böyle bir şey. İktidar tercihlerini insanlar sandık başında özgürce ifade edebiliyorlarsa bunu söyleyebilirler. Ben istemiyorum seni. Çünkü yaptığının saçmalığını her an, her dakika görüyorum ya. Her dakika, hiç sekmiyor bu. E şimdi çıkıp sürekli olarak yalan söylüyorsun insanlara. Ya yalanın limiti arttıkça artıyor, arttıkça bir yerden sonra insanlar artık daralmayı geçiyor, gülmeye başlıyorlar. E peki sen, hani deniyor ya hep, makama en azından saygı. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bir saygı duyulması lazım bence. Ben öyle düşünüyorum. Ya, bu ülkede yaşayan insanların çoğu da böyle düşünüyor. Ama o saygıyı yitiriyorsunuz artık. Saygı duyulacak hiçbir şey yok ki. Kendinize ait %50'den bahsediyorsunuz. O %50 çıkıp bunları öldürürüz diyor. Açıkça öldürürüz diyor. Trakya Üniversitesi İlahiyat Dekanı olan o alçak gibi öldürürüz bunları diyor. Gencecik çocukları. Alçak çünkü, korkak bir alçak aynı zamanda. Yalancı, hemen dönüyor. Ya da bir televizyon programına çıkarttığınız bir soytarı aynı şeyi söylüyor. Başka bir soytarının programında. Ondan sonra dönüyorsunuz, kıvırıyorsunuz falan. Ama açıkça kafanızdaki insanların ne yapmaya çalıştığını biliyorsunuz. Ya farkında mısınız siz? Haberiniz oldu mu? Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından Halk TV'de Özlem Gürses'in o saçma espriyi gerçek zannederek söylediği Gülnaz Şırınga hikayesinden dolayı Halk TV'ye idari para cezası uygulandı. Düşünsene, böyle bir ceza var ortada. Yanlış anladın sen onu. Evet, bunu yaptın. Bu toplumu işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne yapmaktır. Ne alakası var ya? Bu tamamen aptalca bir hata, bu kadar. Ama öte yandan bu demin bahsettiğim nefret suçlarını işleyen insanlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi hiç çalışmıyor. Hiç. Yok öyle bir şey. Bakın bugün ikinci gün. Olayın üzerinden üçüncü gün de olayın duyulup konuşulmasının, tartışılmasının üzerinden geçen ikinci gün Türkiye Cumhuriyeti savcıları hiçbir şey yapmış durumda değil. Hiçbir şey yapmış durumda değil. Tatlım sen bir rahat ol ya. Adam açıkça nefret suçu işliyor. Sallayan yok. Hepiniz şunu soruyorsunuz muhtemelen. Ya burada hep konuşuyoruz ve iş gelip bir yerde şuraya ne yapmak lazım? Kardeşim bak, ne yapmak lazım da en önemlisi, bir yaşam hakkına sahip çıkman lazım. Başını öne eğmemen gerekiyor. Eğer korkuyorsan şu Boğaziçi'li üniversiteli çocuklardan bir parça feyz al ya. Onlara bak ve utan ya. Ufacık ufacık gencecik çocuklar. Bir tane sırt çantası var. Sırt çantasının içinde muhtemelen bir şişe su. Belki bir tane yedek maske eğer varsa. Onun dışında da kitabı defteri falan vardır. Şarj cihazı vardır en fazla. Bu kadar. O çocuklardan utan bir parça ya. Ya söyle bunu, söyle. Yalan söylüyorsun bana de. Yalan söylüyorsun. Yayının başında söyledim ya. Hani o kadar cahilce şeyler anlatılıyor ki insanın gülesi gelmiyor çoğu zaman. Ama tesadüfen de olsa öyle şeyleri söylemek zorunda hissediyorsunuz ki kendinizi. Bunu söylediğiniz zaman birileri en azından ya yalan yalan derken onun elinde bir bilgi olsun diye. Mayr Ünal'ın sözleri ciddiye alınacak sözler değil. Biz çok iyi biliyoruz. Kendisini çok iyi tanıyoruz. Elbistan'da uygulanan o termik santrallere filtre takılması zamanında 24 saat içinde kendi görüşünü nasıl inkar ettiğini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Hepimiz biliyoruz. Ama attığı şey aynı zamanda anlatmaktan çok övündükleri Türk tarihi. Çok övünüyorlar ya, Osmanlıyız biz. Biz Osmanlı torunuyuz. Zerre kadar anlamıyorsun. Bak zerre kadar anlamıyorsun. Osmanlı'nın olsundan haberin yok. Yok korkma, LGBT iyili olmak var yani o. Böyle bakıyor bir şey. LGBT'yi o çok iyi. Mahlebi de biraz fazla. Öyle bir şey zannediyor ya. Bak Osmanlı tarihini hani kıyısından köşesinden değmiş olsan Anlarsın ama tarihle de işin yok ki. Cehalet çok mutlu ediyor sizi. Çünkü cahil olunca her boku biliyorsun. Her bokta konuşma özelliğin oluyor senin. İstanbul'da bir semt var. Hani ben bir Ankaralı olarak sadece bu işin tarihine bir parça ilgi gösterdiğim için bildiğim bir semt var. Paşabahçe adı. Semtin asıl adı İncirliköy. Eski tarihi adı öyle, öyle biliniyor. Ama hikaye şuradan kaynaklanıyor. Neden oraya Paşabahçe deniyor? Deli İbrahim var ya hani bizim, ya maalesef böyle padişahlar var. Deli bildiğin düz deli, sıfır numara. Deli İbrahim'in sadrazamı var, Ahmet Paşa. O orayı gezerken tam böyle Beykoz'la Çubuk'la arasında bir semt. Tarihi bir semt. Bugün böyle darmadağın olmuş artık. Hani yapılaşma falan içine tükürülmüş hakikaten. Ama öyle bir yer değil. Boğaz'da tam böyle işte Beykoz'la Çubuk'la arasında bir semt. Ve orayı gezerken çok beğeniyor. Orada bir köşk yaptırıyor. İlk kez orada doğru düzgün bir bahçe yapıldığı için, paşaya ait olduğu için adı Paşa Bahçe kalıyor. Ve sonra 1934'te, bugün hani anlatmaktan nefret ediyorsun ama kafanı nereye kaldırıp baksan eşek gibi görmek zorunda kalıyorsun ya, ya bu ülkenin bir kurucusu var. Atatürk'ün talimatıyla dünyada bizim önder olabileceğimiz sektörler arasında belirlenen cam sanayinin gelişimiyle ilgili olarak bir fabrika kurulması öneriliyor. Ve bugün halihazırda devam eden o isim Paşabahçe o semtten kaynaklanarak yapılıyor. Ama bu bizdeki tarihi. Eğer böyle bakacak olursan senin bardağı bulma ihtimalin bir kuyruklu yıldızın kuyruğuna tutunarak uzayı gezme ihtimalin kadar. Çünkü milattan önce 3000'e kadar gidiyor. -3000'e kadar, öyle diyeyim de daha rahat anlarsın. -3000'e kadar gidiyor camın bulunması. Neden mesela Beykoz tarafında yapılıyor? Kum var çünkü. Bunu da anlatmak zor ama neyse, en azından şunu bil. Çünkü karşında her zaman o iki kişi olmayabilir. Evet efendim, sepet efendim diye abuk sabuk konuşurken biri bir soru sorar, rezil olursun. Bardağı senin bulma ihtimalin, kuyruklu yıldıza tutunma ihtimalin kadar. En fazla. Ama atılan yalanın toplumsal karşılığının olabilmesi ihtimali, işte o bizim tartışmamız gereken şey. Ama onun da karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı için çok can yakıcı bir şey var. Açlık. Ve benim önerim, gerçekten hani uyuşturucuyla mücadelede ele geçirilmiş, baskında ele geçirilmiş uyuşturucu paketleriyle uzay yazılması yerine, hani biz böyle mi uçacağız lan? Uçmaktan kasıt bu mu yerine? Açtronot diyelim. Herkes hem hangi toplumda yaşadığını hatırlar, hem de asıl kavramın, asıl kavganın hangi kavram üzerinde gittiğinin hiç kimsenin kafasından çıkmasına izin vermemiş oluruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, herhangi bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru. Biz hayata aynı yerden bakmamakla birlikte daha ötesine de geçmiş insanlarız. Biz bundan sonra da aynı yerden bakmayacağımızı söylüyoruz. Bakın Cemal Dinçer Beykoz'dan selamlar demiş. Sağ olun. Beykoz'a da selam var. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki birbirine benzeyen insanların hep birbirleri gibi davrandıkları bir ülke son derece tatsız, boktan bir ülke olur ya. Ya bunun bir manası yok. Ülke zenginleşemez. Farklı fikirlerle bir yere gidemeyiz biz. Eğer gitmek istiyorsak, evet, kalabalık olduğumuzu, birbirimizin fikrine önem vermek zorunda olduğumuzu bilmek ve kabullenmek zorundayız. Adı zaten demokrasi bunun. Tatsız bir şey. Gerçekten boktan bir yönetim stili. Çünkü tahammül gerektiriyor. Kendinizden başkasının varlığına inanmak zorundasınız. Keskin bir adalet duygusu gerekiyor. Çünkü başkasının varlığının kabulü ancak böyle mümkün olabiliyor. O zaman konuşmakla başlayacağız işe. Birbirimizden korkmadan ama aynı zamanda küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapacağız bunu. Nereye kadar? Vallahi elimizden ne kadar gelirse oraya kadar. Ama vazgeçmeden, yılmadan, tükenmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ve bu söz sadece romantik bir cümle olduğu için söylenmiyor. Gerçekten hepimiz için kurtuluş reçetesi bu olduğu için söyleniyoruz. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Ve siz de yayını eğer desteklemek isterseniz, hani ne yapabilirim ben bu konuda destek olarak diye, yayın sonunda zaten görüyorsunuz işte, Patreon'da Ünsal'ın adına destek olabilirsiniz. Onun dışında YouTube'a abone olun, YouTube kanalına. YouTube'dan izleyenler şu yukarı doğru baş parmak beğeni işaretini, yayını beğendilerse tabii, kullansınlar. Çünkü o yapıldığı anda YouTube bu videoyu daha başka insanlara da önerecek. Bak böyle bir şey var, bir bak istersen diye. Yayına çok ciddi bir katkı bu. Abone olma tuşu Hem ünsalunlu.com.tr'de hem de YouTube'daki sayfada var, Ünsal Ünlü sayfasında. Katıl diye bir düğme var orada. İsterseniz onu da kullanabilirsiniz. İsterseniz yayın aylık küçük katkılarla desteklemek için. Ama mecbur değilsiniz, isterseniz. Çünkü bu yayın ilk gününden beri parasızdı ve hep parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com benim mail adresim. Katkı iletmenin başka yollarını öğrenmek için oraya bir mail atarsanız ben de size bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmez. Burada olmak. Dedim ya, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. O zaman oturacağız. Birlikte birbirimizi reddetmeden konuşacağız. Bir saat sonra ben size gazeteleri getirip konuşmak üzere burada olacağım. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftanın sonu biraz hızlı geldi gibi sanki. Yarın cuma, yarın bu hafta içinde okuduğum kitapları da anlatacağım size. ama normal bir yayın yapacağız yani. Klasik yayında yaptığımız gibi. Evet, klasik roman konusunda çok geciktik. İkinci yayında biraz daha konuşuruz. Benden kaynaklanıyor. Elimde başka işler vardı. Bitirmek zorunda oldum. Kusura bakmayın, o yüzden geciktirdim. Ama ona uygun bir kitap seçeceğim ben de. Yani okumanız daha kolay olacak. Üzerinde tartışmamız daha kolay olacak. Uygunsanız bir saat sonra, değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya, orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu, güler yüzünüzün hep devam ettiği şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.